dilleri de soyut kavramları çevirirken öyle taktikler kullanılmış ki, Frigyalısı var, İranlısı, Mısırlısı var, onda halette bulunan. Aynı nehirde yiğit zihlanmaz lafı onun sözlerinden uyarlan. Sokrat daha 4-5 yaşında bir bebeğin. Konuşmamın başında Kavala ağacındaki sefirotlardan bahsedersi olarak algılanmasının sebebi işte bu anlık.
Hepinize selamlar. Konuları işlerken kimi zaman hatta çoğu zaman Roma'ya, Roma imparatorlarına atıf yaptığım için sanki Roma'yı ve Roma devlet dininin hak din olduğunu savunduğumuz gibi bir algı oluştu sanırım. Oysa en baştaki kayıtlarda dinlerin tamamının insan uydurması olduğunu düşündüğümü açıkça belirtmiştim. Aslında uydurması demeyelim de insan ihtiyacı kelimesi daha doğru olur belki. Bazı insanları da ehlileştirmek için bazı kavramlar şarttır elbette. Din de bunlardan bir tanesi belki. Ben ehil olmayan kişilerin dinsiz olması taraftarı değilim. Dinsizlik belki size komik gelecek ama hak edilen bir şey. Bunu hak etmek için bolca çile çekmeniz gerek. Öyle basit bir söylemle dinsizliğe dahil olmak bana pek samimi gelmiyor. Yani samimi fikrimi merak ediyorsanız dinsizlik, din içinde anlatılan ve yanlış biçimde yorumladığınız ve kendi bilginiz dahilinde elinizde lattelerle rahat rahat odanızda otururken, şimdiki anlayışla geçmişe bakarak çelişki diye adlandırdığınız kavramlar üzerinden ben artık dinsizim ya da ben ateistim gibi beyanlarla olmaz. Bu bir süreç ve süreci yönetmek ne yazık ki sizin elinizde değil. Bu daha çok öğrenmekle, daha çok okumakla, şahit olmakla meydana gelen ve hatta gelişen bir kavram. Kendi kendine gelişen. Ve böyle bir insana, aklı selim bir insana diyelim, dini ve dinle ilgili kavramları dayatmaya kalktığınızda fırtınalar işte orada kopmaya başlıyor. Kesin farkına varmışsınızdır. Kendi kendilerine beni muhatap alarak reddiye yaptığını sananlarla belki aramda kendi yaşları kadar fark var. Cevvallikleri hoşuma gitmiyor değil. Ama daha çok erken. Herkes bir gün belli bir yaşa geldiğinde idrak yolları daha fazla açılacak ve her şeyin farkına daha fazla varacak. Sabır gerekli. Aslında ne kadar da güzel tanımlamış Descartes. Doğruyu yanlıştan ayırma gücü. Ama tabii Descartes'in bu görüşünün bazı bölümlerine katılmam onu ifade etmek lazım. Descartes her insanda eşit ölçüde bu gücün olduğunu savunuyor. Benim şahit olduğum bazı konuşmalardan kimi insanların sorgulama biçiminden, özellikle günah, sevap ve öte dünya sorgulama tekniklerinden ve bakış açılarından sonra Descartes'in bu düşünce biçimini reddettim. Daha doğrusu reddetmek zorunda kaldım. Çünkü emin olun aklı herkes eşit biçimde kullanmıyor. Doğal olarak doğru ve yanlışı birbirinden ayırma gücü herkeste eşittir ifadesi bana biraz anlamsız geliyor açıkçası. Bu arada küçük bir bilgilendirme yapmama izin verin. Karma Tiyarman podcastleri Apple Podcast listelerinde en üst sıralarda. Belki şaşıracaksınız. Ama dinler ve spirituality kategorisinde bir numaradayız. Bu yayın hazırlanırken Türkiye'de yayınlanan tüm podcast listesinde ise yüzlerce yayın arasında 35 numaradaydı. Bu sizin sayenizde. Sizlerin gösterdiği ilginin sayesinde. Spotify Podcastler listesinde 2500'den fazla takipçimizle her gün binlerce izlenme ile yine üst sıralardayız. Biraz daha yaklaştıkça o çölde gördüklerinin serap olduğunu fark edenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bizi YouTube dışında Twitter, Instagram, Spotify ve Apple Podcast'ten de takip edebilirsiniz. Hepinize bu ilgi için teşekkürler. We'll be right back. Burada Roma ve Sasani gibi büyük imparatorlukların ve dönemin iki büyük gücünden bahsederken, Tanrı'dan geldiği ileri sürülen dinlerle aralarındaki benzerliklere vurgu yapmamın sebebini anlayabildiğinizi düşünüyorum. Bir tarafta aslında bir din devleti olan Roma, diğer tarafta Tanrı'dan Cebrail vasıtasıyla metinler indirildiğine inandırılan bir millet, halk ve tüm külliyatı bunun üzerine kurulmuş olan vassal bir toprağın ayakta kalma mücadelesi. Peki bu durum zaman içinde neden ve nasıl dini bir anlayışa evrildi? İşin temeline indiğimizde aynı mücadeleyi belli dönemlerde Roma'da da görüyoruz ki kanalda bunun örneklerini vermeye çalışıyorum. Patrisilerle plebler arasındaki sınıf ayrımcılığını bitirmek için ortaya konulan 12 lefa kanunları yazılıp duvarlara asıldığında orada yazanlara da itiraz edenler oldu. Hatta uzun bir süre bu kanunların belli çevrelerde kabul görmediği dahi söylenebilir. Patrisilerin birçoğu bu kanunların yazılmasını geciktirmek için ellerinden geleni yaptılar. Plebler de aynı toplumda yaşayan bir grup olarak eşit haklara sahip olmak için bu kanunların yeniden düzenlenmesi hususunda sınıfsal bir mücadele başlattı. O dönemki hukuki anlayışta da problemler yok muydu? Elbette vardı. Bizim günümüz şartlarıyla bunu yorumlamamız, demin de ifade ettiğim gibi elimizde lattelerle bunları eleştirmemiz pek hakkaniyetli olmayacaktır. Çünkü hukuki metinler de tıpkı insan gibi, insanın düşünceleri gibi bir evrime, gelişime tabi. Örnek vermek gerekirse bugün birçok kişi İslam'daki kısas konusunu eleştirir mesela. Ama kısas gerçekte 12 lefa kanununa ait bir metindir. Hatta ve hatta Hammurabi yasalarında dahi kısasın ilk biçimlerine rastlayabiliriz. Sınıfsal bir mücadele için kralların yazdırdığı bu kısas meselesinin Tanrı'dan geldiği aşılanan metinlerin içinde ne işi var? Sorgulayacağımız asıl konu bu olmalı. Çünkü Tanrı'dan gelen metnin ne anlama geldiği ya da vahyin aslında ne olduğu zaman içerisinde bize unutturulmuş. Bu konuda ne yazık ki manipülasyona uğramışız. Aristo bakış açısına göre ki kendisi biliyorsunuz dindar bir kişiliktir ya da İbn Sina veya Farabi'ye göre vahyin anlamı ile bugünkü insanın vahiy meselesine yüklediği anlam bambaşka. Tıpkı kaburgadan yaratılan kadın anlayışı gibi bunun anlamı da zaman içerisinde değiştirilmiş. Hatta konusu açılmışken izin verin, geçenlerde gelen bir yoruma istinaden bu konuyu biraz açmak istiyorum. Bir takipçimiz Cebrail ile ilgili bir soru sormuştu. Kabalistik düşüncede Adem ya da Adam Kadmon cinsiyetsiz bir tanımlama. Adem dendiğinde bir erkek ya da kadın anlaşılmaz. İnsanoğlu diye tüm insanlar kastedilir gerçekte. Adam Kadmon çiziminde ise ideal insan figürü tasvir edilir. Adam Kadmon ile kastedilen bir erkek değildir, insandır, cinsiyetsiz bir insan. Ne yazık ki bu düşünce dini metinlerin anlatımıyla zaman içerisinde deforme olmuş ve Tanrı'nın yeryüzünde bir halife yaratma projesi adı altında halifenin de erkek olması gerektiği ve ataerkil bir anlayışla erkekleştirilmiş ve bir cinsiyet istinad edilerek Adam Kadmon figürü ademleştirilmiş ve yıllardır anlatılmak istenen konu bağlamından bence bilerek koparılmış. Tabii eski toplumlarda da var olan kadının dışlanması, kendisine verilen doğurma göreviyle sadece belli bir amaca yönelik kullanılmasıyla bu konu iyice unutturulmaya çalışılmış. Kabalistik hayat ağacı figüründe Adam Kadmon'un üzerindeki 5. Sefirod'un adı Geburah veya Gevurah olarak geçer. Hod ve Binah'ın tam ortasında Hesed'in ya da Ceset'in karşısındadır. Sefirotlarda duygusal özelliklerin ikincisi olarak tanımlanır. Yine bu öğretiye göre dinin yani yargılamanın özüdür Gevurah. Vicdandır. Aynı zamanda şefkattir ve aynı zamanda belki şaşıracaksınız Gabriel yani Cebrail'dir. Yani kısaca anlatmak gerekirse ideal insan vicdanını dinlediğinde doğruluğun sesi tüm sefirotların içinde olan bu bölümden gelir. Cebrail'den, Geburah'tan. İşte kadının içindeki şefkat, duygusallık, merhamet hatta mukavemet yani dayanıklılık, yargılamadaki adalet gibi özellikleri dolayısıyla kadın Adem'in kaburgasından yaratıldığı ifadesi bin yıllar içinde anlamı bozularak ve hatta deforme edilerek farklı bir yorumla karşımıza çıkar. Ve burada size bir ipucu vermek istiyorum. Mukavemet yani dayanıklılığı simgeleyen hatta Cebrail olarak anlatılan Geburah adlı bu sefirodun bizim incelediğimiz tarihteki karakterlerde bir karşılığı var mıdır sizce mesela? Örneğin yine dayanıklılığı ve mukavemeti simgeleyen ve hatta tüm Arapların anası olarak anlatılan Hacer anlatılarına bakın. Evet, susuz kalan ve Cebrail'in yardımıyla suya kavuşan Hacer de taş, dayanıklı ve mukavemeti yüksek anlamlarına gelir. Zemzem meselesindeki anlatı tamamen alegorik bir masaldır aslında. Hatta bu hikaye bir rüya anlatısı olarak girmiştir İslam tarihine ama her ne hikmetse uzun zamandır bunun geçmişte gerçekten yaşandığına inanılır. Abdülmuttalib'in Zemzem'le ilgili gördüğü rüya için İbni Hişam'ın yazdıklarına bakabilirsiniz. Geburah, Gevurah ya da Gevur, daha sonraki zamanlarda farklı kültürlerde Arapçadaki kafir kelimesiyle eş anlamlı kullanılmaya başlanmış, özellikle Antik Pers'te hatta küfür yerine kullanıldığı görülmüştür. Kadın zaman içerisinde adeta şeytanlaştırılarak toplumun dışına itilmiş, hatta bu sefirot ateşle ilgili bir sefirot olduğu için cehennemle bağdaştırılmıştır. Antik Yunan da dahil birçok toplumda böyledir bu. Peki kadın neden şeytanlaştırılmış olabilir? Benim fikrimi soracak olursanız ortaya sundukları kehanetleri yüzünden. Evet, tarihte kehanetler yapan yani bir nevi gaybtan haber veren ve inanışa göre yukarıyla temasta olan, daha doğrusu canlılar ve ölüler dünyasında aracı olan kişilerin birçoğu kadınlardı. Hatta antik Yunan'da Sibil denilen bir kavram vardı. Bugün tarihi okursanız bu rahibe hatta peygamber olan bu Sibillerin birçok kehanetine rastlayabilirsiniz. Kehanetin vahiy ile bir tutulduğu dönemlerden bir figür Sibil. Aralarında nam salmış birçok isim var. İranlı Sibil, hatta bu Mısırlı olarak da bilinir, Libyalı Sibil, Delfi'nin Sibili, Kimeryan Sibil, hatta Anadolu topraklarından Eritralı Sibil gibi. Bu Sibil karakteri sadece antik Yunan'a ait bir karakter değil elbette. Türk mitolojisinde de karşımıza Sibel olarak çıkar. Türklerde bolluk ve bereketi temsil eden tanrıçadır. Hatta ilginçtir, bazı görüşlere göre Anadolu'daki Kibele adlı bilinen tanrıçanın Türk kültüründeki karşılığıdır Sibel. Sözcük Farsça'da yağmur damlası anlamına gelir. Yani yine bolluk ve bereket manasında. Araplardaki karşılığı ise Hübel'dir. Tıpkı Yunan kültüründeki kehanetleriyle ünlü kadın peygamberlerden sonra figür Hübel adıyla Arap topraklarında bir put olarak ün salmış ve önünde fal okları çekilerek yine kehanet amacıyla kullanılmıştır. Madem Sibil hemen hemen her kültürde bereket, rahmet, yağmur damlası gibi ortak bir kavramla işleştiriliyor, o zaman hadisleri halka aktaran ravi kelimesinin manasına da bakmanızı öneririm. Bu arada antik Yunan dilinde Sibil peygamber anlamına geliyor. Soyut ifadeleri somuta, somut ifadeleri de soyut kavramlara çevirirken öyle taktikler kullanılmış ki, bunlar zamanla birbirine kör düğüm gibi iç içe geçmiş ve ayıklamak, o yün çilesini toparlamak gerçekten kolay olmuyor. Bir de eski zamanları düşünün, bilgiye erişmenin zor olduğu dönemlerde, insanların birbirinden uzak, iletişimden uzak olduğu zamanlarda bütün bunları nasıl toparlayacaktınız? İmkansız. O zamanlar cevap arayanlar, bir şeyhin ya da şıhın etrafında kümelenerek bilgiye aç ve susuz biçimde bekliyordu. Bekliyordu ki alim denilen kişinin dudakları arasından birkaç kelime dökülsün. Şimdi çok şanslıyız ve elimizdeki bu ayrıcalığı çok iyi kullanmamız gerek. Kendimize yol gösterenleri iyi belirlemek, bilgiyi tekelleştirerek kendi menfaati için kullananları düzgün biçimde ayırt etmemiz gerek. Bilgiyi televizyonlarda anlatarak bunun üzerinden kazanç sağlayanlara itibar etmeyin mesela. Kamera ağlayan gözlere her zoom yaptığında cebinizden çıkan parayı düşünün. Az önce bahsettiğim Sibil karakterinin en önemlilerinden bir tanesi Kümyon Sibyl. Dedik ya, antik Roma'da önemli karakterlerdi bu Sibyl'ler. Antik bir Etrüsk kenti olan Tiburlu Sibyl vardı, Libyalısı vardı, Frigyalısı vardı, İranlısı, Mısırlısı vardı. Bunlar büyük devlet yöneticilerinin ilahi danışmanlarıydı. Öngörüsü yüksek eğitimli kişilerdi. Krallar kendi başlarına ya da halkının başına bir şey gelip gelmeyeceğini bu kahinlerden öğreniyordu. Daha doğrusu onlara danışıyorlar, onların söylediklerine göre hareket ediyorlardı. Tüm antik Mısır'da, antik Yunan'da bu Sibyl'ler, yani kehanette bulunan kadınlar çok önemliydi. Eski kayıtlarda Sibyl ifadesine M.Ö. 5. yüzyıla ait Efesli Heraklit'in kayıtlarında rastlıyoruz. Aslında Efesli Heraklit'i hepimiz en ünlü sözüyle biliyoruz. Meşhur "kimse aynı nehirde iki kez yıkanmaz" lafı onun sözlerinden uyarlanmıştır. Efesli Heraklit diyor ki, gülüp geçilemeyecek şeyleri çılgınca ifade eden Sibyl'in sözleri süslü püslü değilse ancak Tanrı'nın yardımıyla 1000 yıl sonraya ulaşabilir. Yani kalıcı olabilir. Efesli Heraklit sanki ölümsüzlüğün sırrını vermiş. Bu arada Efesli Heraklit'in doğduğu yılın M.Ö. 535, öldüğü yılın da M.Ö. 475 olduğunu belirtmekte fayda var. Sokrat öncesi dönemden bahsediyoruz. Yani Anadolu topraklarında doğmuş büyümüş Efesli yiğit Heraklit öldüğünde Sokrat daha 4-5 yaşında bir bebeydi. Heraklit, hitabet sırasında kullanılan bilgeliğin ve tecrübenin, kullanılan kelimelerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapar. Zaten kendi sözleri de birer bilmece gibidir eğer okuduysanız. Ona göre Sibyl'ler Tanrı'nın konuşan dudaklarıydı. Daha doğru bir ifadeyle Tanrı konuşmak için bu kadınların dudaklarını kullanıyordu. Yani o zamanki anlayışa göre bu kadınlar birer araçtı. Şimdi konuşmamın başında Kabala ağacındaki sefirotlardan bahsederken Gebrah'ın neden Cebrail'e denk geldiğini daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Antik dönemde vahiy kavramının vicdanın sesi olarak algılanmasının sebebi işte bu anlayıştı. Tabi zamanla bu anlayış özellikle değiştirilerek Tanrı'nın elçisi, halifesi ifadeleri eril bir seviyeye çevrildi ve kadın için Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı ifadesi de bir aşağılama biçimi olarak kullanıldı belki. Kadınların toplumdan dışlanmasının, evlere kapatılmasının, örtülere büründürülmesinin, gizlenmelerinin kökleri belki de tarihin bu sayfalarında yazılı, bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, kadının ideal insan yani Adam Kadmon'un adalet, vicdan ve şefkat sefirotundan yaratıldığı anlayışı zaman içerisinde kasten çarpıtılarak erkek bir varlığın kaburgasından yaratıldığı ifadesi ile aktarıldı kitlelere. Hala da öyle aktarılıyor dikkat ederseniz. İşte bu bilgi katilleri teraziyle resmedilen adalet tanrıçasını gördüklerinde o yüzden kaçacak delik ararlar. Çünkü bu figür de vicdan, eşitlik ve hakkaniyetin sembolü olarak kullanılır. Size antik dönemdeki anlayışta Sibyl denilen bu kadın kahinlerin ne kadar önemli olduğunu Heraklit üzerinden anlatmaya çalıştım. Önceleri bir tek Sibyl'den bahsediliyordu. Örneğin Platon da bir tek Sibyl'den bahsetmiştir. Ancak zamanla araştırmaların çoğalmasıyla, antik metinlerin ortaya çıkmasıyla bunların sayısı 10'a ulaştı. Bu kadınlar kendi isimleriyle değil, bağlı oldukları tapınağın, daha doğrusu türbenin ismiyle anıldılar. Örneğin Delphi Sibyl'i derken Delphi tapınağı kastediliyordu. Samian Sibyl'i dedikleri kahin Samos Hera tapınağına bağlıydı. Benim size bahsetmek istediğim Sibyl ise Kümeyan Sibyl'i. Antik dünyada birçok Sibyl olmasına rağmen Romalıların en fazla ilgi duydukları ve saygı gösterdikleri Sibyl'dir Kümeyan Sibyl'i. Nedeni ise erken Roma efsanelerinde kendisinden bahsediliyor olması. Örneğin Romalı şair Virgil'in destanı Inneit'te yer alması, burada yazdığına göre kehanetleriyle Romalılara yol göstermesi sebebiyle halk tarafından el üstünde tutulur. Inneit, Latin edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Inneit destanında Kümeyan Sibyl'i Inneit'e söyledikleriyle yol gösterir ve akıl verir. Avernus yolculuğu sırasında karşılaşabileceği tehlikelerden ve bunlardan nasıl korunabileceğinden bahseder. Tıpkı yıllar sonra Hübel Putu'nun dibindeki kahinin tapınak bölgesinde yaşayan Araplara falokları vasıtasıyla yolculuk kehanetinde bulunmaları gibi Kümeyn Sibili de antik dönemde İnnea'da Avernus yolculuğu ile ilgili kehanetleriyle yardım etmiştir. Efsaneye göre Kümeyn Sibil ölümlüydü. Apollo bekaretine karşılık kendisinden bir dilek tutmasını söylediğinde 1000 yıl yaşamayı istedi ve dileği kabul edildi. Ölümlü olmak onun seçimiydi. Tabi burada metaforik bir anlatım var. Tanrı'nın aşkını reddettiği zaman ise bedeni her yıl biraz daha küçüldü ve yaşlanarak erimeye başladı. Ve sonunda bir kavanoza kondu. Geriye sadece sesi kaldı. İşte daha sonraki paganlar bu nedenle putların içinden gelen seslere, ağaçların içinden gelen seslere inandılar ve bunların kutsal olduğunu varsaydılar. Ve onların kehanetlerine inanmaya devam ettiler. Tıpkı Sibil ve Hübel örneğinde olduğu gibi. Bu arada son olarak Kümeyn Sibil ile ilgili bir bilgi daha vereyim ki bu çok önemli. Kümeyn aslında yazılım biçiminden de fark etmişsinizdir, Cumalı Sibil demek. Cuma, nasıl okumak isterseniz öyle okuyun. Milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan eldeki kalıntılara göre şu anki İtalya sınırları içinde en eski antik yerleşim bölgelerinden bir tanesidir Cuma. Daha doğrusu antik Yunan kolonisidir. Halkının en önemli geleneklerinden bir tanesi kehanetti. Cuma adlı bu koloninin önemi çok büyük. Denizcilik ve ticaretle uğraştılar ve bu sayede Yunan kültürünü civardaki bütün bölgelere taşıdılar. Fetihler yaptılar. Ve imparatorluk döneminde de tüm kültürlerini vassal topraklara yaydılar. Dikkat ederseniz bazı alim denilen kişiler dinlerle ilgili iddialara yanıt veremedikleri zaman bunlar oryantalistlerin iddiası. Geldiler o topraklarda araştırmalar yapıp İslam'ı dünyaya kötü anlatmak için uğraştılar biçiminde çıkışlarda bulunurlar. Hala öyle. Bu konuyu taraflı biçimde değerlendirirseniz bu şekilde karşı çıkmanız normal. Ayrıca 1800'lü yıllarda oryantalistlerin toplu biçimde çöllere giderek araştırmalar yapmalarında kötü bir niyet yoktu. Sizin şimdi din diye inandığınız kavram bir zamanlar onların kültürüydü gördüğünüz gibi. Hala farkında değil misiniz? Siz Taberi'yi okurken onlar da Tiberyalı Sibil'in peşine düştüler. Onun kehanetlerini araştırdılar. Çünkü bir zamanlar kendilerine vasallık yapan topraklardaki anlatıları tarafsız biçimde anlamak istediler. Sizin anlattığınız gibi süslü püslü biçimlerde değil. İşte az önce anlattığım Sibil olarak anlattığım kahin yani antik Yunan kültürüne göre peygamber olan kadın bu en eski koloni kentlerinden biri olan Cumalıydı. O yüzden kendisine Cumalı Sibil diyoruz zaten. Ben Kümeyn Sibil olarak anlattım. Cumalı Sibil olarak da ifade edebiliriz. Önemli değil. Cuma, kume, küme, cemaat, topluluk. Nasıl isterseniz öyle anlarsınız. Dilerseniz şimdi safları sıklaştıralım. Sıklaştıralım ki aralara şeytanlar girmesin. Eğer bu videoyu izlediğiniz gün cuma ise haydi, hayırlı cumalar.